Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, Türkiye'nin çok partili hayata dönüşünü yani 1945 sonrasındaki gelişmeleri ele alıyoruz. Bu dönemde yaşanan tartışmalar, reformlar, mücadeleler, seçimler, darbe teşebbüsleri, darbeler, iktisadi krizler, şehirlerdeki yeni gelişmeler, ekonomik çerçevedeki gelişmeler, değişen sosyoloji, bütün bunların zemininde Türkiye siyasetini, Türkiye siyasi tarihini, çok partili hayatı takip etmeye çalışıyoruz. 1973 yılına gelmiştik. 1973 yılında bir yandan Türkiye'nin içerisinde 12 Mart darbesinin sona erdiği, seçimlerle beraber yeniden Türkiye'nin normalleşmeye çalıştığı bir dönem söz konusu. Ama diğer taraftan dünyada Soğuk Savaş dönemi içerisinde önemli bir kırılma noktasını teşkil eden petrol krizinin yaşandığı bir dönem. Petrol krizi sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkileyen bir kriz. Malum petrol özellikle 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren enerjideki temel maddelerden biri oluyor ve bu beraberinde işte buna bağlı bir sanayi, altyapı, ulaşım sektörü bilhassa oluşturuyor. Bu dönemde petrol kaynakları üzerinden yürütülen bir ciddi rekabet, mücadele de söz konusu. Dış politikanın, bazen savaşın, çatışmaların temel noktalarından birisi petrol alanlarına hakimiyet ve aynı zamanda giderek daha da önem kazanan petrolün güzergahında yani petrol ulaşımının kontrolünü sağlamak hayatiyet derecesinde önem kazanıyor. Çünkü petrol ekonominin, enerjinin can simidine dönüşmüş durumda, temel maddesine dönüşmüş durumda. O olmazsa ekonomik krizler kaçınılmaz oluyor. O olmazsa bir takım ülkelerin, işte Orta Doğu'daki bazı ülkelerin can damarları tıkanmış oluyor. Onlar üretim bakımından, özellikle gelişmiş batılı ülkeler de tüketim bakımından petrole bağlı olmuş oluyor. Bu bakımdan petrol çok kıymetli. O yüzden de mücadelenin bilhassa bu alan üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Petrol ihraç eden Arap Ülkeleri Örgütü'nün 6 Ekim'de patlak veren Arap-İsrail Savaşı'nın hemen ardından başta ABD ve İsrail olmak üzere bazı batılı devletlere uyguladığı petrol ambargosu ve petrol üreten diğer bazı ülkelerin de katıldığı petrol fiyatlarının yükseltilmesi kararı Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkede ekonomik krize yol açtı. Dikkat edelim, yani bu petrol krizinin arkasında aynı zamanda İsrail'in Orta Doğu'daki artan saldırganlığı ve onun arkasında onu her seferinde herhangi bir kayıt düşmeden destekleyen Amerika Birleşik Devletleri var. Arap ülkeleri artık başka bir şekilde mücadele edemedikleri arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin batılı güçlerinde olduğu İsrail'le karşı bir silah olarak petrolü kullanmak, böylece İsrail'in üzerinde bir baskı oluşturmak istiyorlar. O yüzden petrol ambargosu kararını uyguluyorlar ama bu petrol ambargosu kararı tabiatıyla sadece batılı ülkeleri değil bütün dünyayı etkiliyor ve bu manada da ne ölçüde maksadına hizmet ettiği, yani batılı ülkelerle İsrail arasındaki ilişkileri sarstığı veya sarsmadığı ayrıca bir tartışma konusu. Petrol özellikle son yüzyılda dünya politikasını ve ekonomisini etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak çeşitli silahlı çatışmalara neden olmuş veya bunları yönlendirmişti. Petrol çeşitli güçlerin elde etmeye çaba gösterdikleri bir madde ve enerji kaynağı olmanın yanı sıra 1973'te doğrudan doğruya bir ekonomik savaş aracı olarak kullanıldı ve Arap ülkeleri İsrail'e karşı yeni bir silaha, petrol savaşına başvurdular. Arap ülkeleri tarafından başlatılan petrolün bir ekonomik savaş aracı olarak kullanılması iki yönlü olarak yürütüldü. 1973 sonlarında bir yandan petrol satışları kısıtlanmış, bu arada Orta Doğu Savaşı'nda İsrail'i silah yardımıyla destekleyen Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail taraftarı bir politika izleyen Hollanda'ya ambargo konmuş. Diğer yandan da ham petrol fiyatları Orta Doğu Savaşı'ndan hemen önceki günlerde bile düşünülmeyecek düzeylere yükseltilmişti. Ambargoya yalnızca Arap ülkeleri katılırken fiyat yükseltmeye Arap ülkelerinden başka İran ve Orta Doğu bölgesi dışındaki diğer üretici ülkeler, örneğin Venezuela, Endonezya, Nijerya gibi petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in üyeleri de katılmışlardı. 1 Kasım 1973'ten 1 Ocak 1974'e kadar geçen sürede hafif Arap petrolünün fiyatı yaklaşık 4 kat artış göstermişti. Yani 2 ay değerli dinleyiciler. Sonuçta dünyada artan nüfus, yükselen refah düzeyi ve sanayi üretimi dolayısıyla zaten kendisini hissettiren enerji kıtlığı birdenbire şiddetli bir krize dönüştü. Petrol krizi bütün dünyada ve özellikle Batı Avrupa'da güçlü bir şok etkisi yarattı. Bu şok altında örneğin özel otomobillerin pazar günleri kullanılmaması gibi daha çok psikolojik değeri olan önlemler alındı. Akaryakıttan tasarruf amacıyla aydınlatmada ve hatta sanayide kullanılan enerjide kısıtlama yapma yollarına başvuruldu. Petrol krizinden en çok etkilenen ülkeler akaryakıt temini bakımından Arap ham petrolüne yüksek oranda bağımlı durumda bulunan Avrupa ülkeleri ile Japonya oldu. Ham petrol fiyatlarındaki artışların ilk etkileri enerji, ısınma ve genellikle sanayi ürünlerinde görüldü. Dikkat ederseniz Kuzey Yarımküre için kış mevsiminde bu petrol ambargosu ve fiyat artışı uygulanıyor. Yani Kasım Aralık'ta Ocak başına kadar. Bu da 1973'te zaten artmış olan dünyadaki enflasyon eğiliminin daha da yükselmesine yol açtı. Dünya ekonomisi zaten 1970'lerden itibaren yükselen enflasyon, işsizlik oranları ve uluslararası para sisteminin sarsıntıya uğraması sorunlarıyla karşı karşıya bulunmaktaydı. 1973'ün son aylarından itibaren petrol ambargosu ve fiyat artışıyla tırmanan kriz 1974'te daha da şiddetlendi. Ham petrol fiyatlarındaki olağanüstü artışın 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdiği 1974, ekonomik açıdan 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli gelişmelerin ortaya çıktığı bir yıl oldu. Dünya çapında ve özellikle sanayileşmiş ülkelerde durgunluğun başladığı 1974'te birçok ülkenin büyüme hızında önemli yavaşlamalar, hatta bazılarında gerilemeler oldu. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere hemen hemen bütün ülkelerde menkul kıymetler borsalarında çok önemli değer kayıpları görüldü. Bunlardan bazılarındaki değer kayıpları 1929 dünya ekonomik krizinden bu yana görülmemiş oranlara vardı. Malum 1929 ekonomik krizi çok siyasi ekonomik tarihi etkilemiş büyük krizlerden birisidir ve hatta 2. Dünya Savaşı'nın bir sebebi olarak bu kriz gösterilir. Evet, bu sanayileşmiş ülkeler bir taraftan ham petrol fiyatları konusunda uygulayabilecekleri strateji üzerinde çalışırken diğer taraftan da ham petrol ve çeşitli ham madde fiyatlarının yükselmesi karşısında gittikçe hızını artıran enflasyonla ciddi mücadeleye başladılar. 1974'ün ilk aylarında sanayileşmiş ülkelerde oluşan panik havası zamanla duruldu. OPEC'in 1974 içinde petrol fiyatlarını daha da yükseltmek yoluna gitmemesi, önce ABD sonra Hollanda'ya karşı yürütülen ambargonun kaldırılması bu durumda etkili oldu. 1975 sanayileşmiş ülkelerin ekonomik büyüme süreçlerinde genellikle sıfır veya eksi değerler, yani duraklama ve gerilemeler yılı oldu. 1974'teki tırmanmadan sonra özellikle 1975'in ilkbaharından itibaren Batı dünyasındaki enflasyon hızı gerilemeye başladıysa da işsizlik oranları o zamana göre rekor düzeylere ulaştı. 1975'in sonuna doğru dünya ekonomisinde yavaş da olsa düzelme belirtileri görülmeye başlandı. Buna karşılık dünya ekonomisinin tekrar bir canlanma eğilimine girmesi kolay olmadı. Bu dönemde petrol fiyatlarında meydana gelen hızlı yükselişin etkisini azaltacak önlemler alamayan Türkiye'de izleri uzunca bir süre devam edecek bir ekonomik kriz başlamış oldu. Bu dönem işte hemen altını çizelim. Türkiye'nin darbeden çıkış yılları, seçimler olmuş, seçimlerden siyasi yelpaze bir parçalanmayla çıkmış. Dolayısıyla koalisyon dışında bir yol yok. Halbuki dünyadaki bu kriz karşısında siyasi iktidarların acil, bir an önce ve istikrarlı bir şekilde uygulanacak bir şekilde ekonomik tedbirler alması lazım. Ne yazık ki Türkiye 71 ile başlayan 73'e kadar darbe, 73'ten sonra da bu koalisyon süreci içerisinde bu tedbirleri olabilecek bir siyasi pozisyondan, siyasi liderlikten, siyasi istikrardan uzak. Zaten sonraki yıllarda özellikle bu 61 Anayasası'nın, bu dönemdeki seçim sisteminin eleştirilerinin temellendiği noktalarda bu koalisyonlar olacak. Hem 61-65 arası hem de bu 71 darbesiyle başlayan, 73'e kadar devam eden darbecilerin koalisyon hükümetleri, sonra da 73'ten sonra başlayan koalisyon hükümetleri gerçekten Türkiye'deki krizi, siyasi ve ekonomik krizi derinleştirecek. Dünyadaki bu ekonomik kriz karşısında Türkiye'nin siyasi bir çözüm üretememesi giderek krizden daha fazla etkilenmeye, bu da başka problemlere, işte yeni darbenin güzergahına yol açacak. 69-71 arasında %6,4'lük bir hızla büyüyen Türkiye ekonomisi bütün dünyada duraklamanın olduğu şok sonrası dönemde 73-77 ortalama %5 nokta civarında büyüdü. Bunun sonucu olarak 1973'te 6,1 milyon ton petrol ithal eden Türkiye 77'de 14,3 milyon ton petrol ithal eder hale geldi. Dikkat ederseniz neredeyse iki katını geçmiş. Bu tabiatıyla petrol faturasını artırıyor ve petrol faturası 218 milyondan 1,4 milyar dolara yükseliyor. Bu da tabiatıyla döviz sıkıntısına yol açacak. İthalatla beraber Türkiye'yi zorlayacak bir başka güzergahı ifade ediyor. Yani bu enerji krizi varken büyümenin de bir maliyeti ortaya çıkıyor. Ne yazık ki Türkiye bu maliyette karşı karşıya kalacak. Türkiye'nin ithal ettiği hemen hemen her malın fiyatının artmasının da etkisiyle 1973-77 dönemindeki ithalatın ortalama yıllık artış hızı %30 gibi çok yüksek bir düzeye fırladı. Buna karşılık dünyadaki durgunluk Türkiye'nin ihracatını olumsuz yönde etkiledi ve ihracat bu dönemde ortalama olarak %7 artış gösterebildi. Bu gelişmeler sonunda da Türkiye'nin dış ödemeler dengesinde ciddi bir bozulma başladı. Giderek büyüyen dış ödemeler dengesi cari açığının, yani ülkenin döviz gelirleriyle giderleri arasındaki fark 1977'den itibaren karşılanamaz hale gelmesiyle bu dönemde Türkiye ödemeler dengesi krizine sürüklendi ve enflasyon hızı artma eğilimine girdi. Değerli dinleyiciler, bu dönem işte bahsettiğimiz bu kriz neticede siyasi krizlere de yol açtı. Birbirlerini tetikleyen ekonomik krizin siyasi krizleri tetiklediği, siyasi krizlerin ekonomik krizi artırdığı bir açmaza, sarmala girdi Türkiye 70'lerin ikinci yarısında. Bu tabiatıyla ciddi anlamda Türkiye'ye maliyet üretti. Türkiye'nin bu dönemde aynı zamanda siyasi istikrarın, ekonomik istikrarın bozulması, artan şiddet hareketlerinin de etkisiyle Türkiye'yi yeniden bir darbe sürecine sokacak. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Yani bu sadece siyasi istikrar ve ekonomik istikrar problemi değil. 27 Mayıs'ta başlayan bu devlet içerisindeki cuntacılık, işte devlet nizamının, kurumların bozulmasının da beraberinde getirdiği bir çerçeve var. Yani bu artan şiddet olayları karşısında hükümet mesela daha sonraki yıllarda rahmetli başbakan olan Süleyman Demirel emir verdiği halde bir komando birliğinin Silvan'a gitmesine temin edemiyor. Silvan'da artan olaylar var. Başbakan işte sıkı yönetim ilan edilmiş sağda solda. O artan olaylarla, şiddet olaylarıyla mücadele etmek istiyor. Orduya emir veriyor ve emiri yerine getirilmiyor. Aylarca emir verdiği halde komando birlikleri Silvan'a gidip asayişi temin edemiyor. Yani bunun arkasında da hani bahsettiğimiz istikrarsızlıkların ötesinde ordunun darbe yapma kararı vermiş olması ve siyasi otoriteye itaat etmeyerek darbeyi daha sonra bir darbeci generalin ifadesiyle olgunlaştıracak bir siyasi çatışmayı artıracak bir çerçeveden baktığını görüyoruz. Ne yazık ki hem o dönemin siyasetçileri böyle bir zorlukla karşı karşıya kaldılar. Hem Bülent Ecevit başbakan olduğu dönemde hem Süleyman Demirel başbakan olduğu dönemde. Tabii bunu artıran bir başka husus da mesela bu 73'te iki siyasi partinin uzlaşmayla engellediği darbecilerin cumhurbaşkanlığı adaylığının benzeri bir uzlaşmayı temin edememek. Yani burada belki her şeyde değil ama temel noktalarda bilhassa bu asayiş meselelerinde buna benzer belki işbirliği çerçeveleri çizilebilirdi. Ama netice itibariyle bu dünyadaki artan petrol ve ekonomik kriz Türkiye'yi olabildiğinden daha fazla etkiledi. Çünkü Türkiye siyaseti, ekonomisi bu darbelerle, cuntalarla çok ciddi anlamda sarsılmıştı. Şimdi değerli dinleyiciler, yani bu sadece bir hükümetin devrilmesi falan değil, nitelikli kadroların siyasete girmekten çekinmesi, bürokrasiden çekinmesi, artık tırnak içerisinde söylüyorum, bu darbeler dolayısıyla karar veremez hale gelmesi, bazen bu siyasetin, bürokrasinin artan maliyeti karşısında Türkiye'de durmak yerine yurt dışına gitmeyi tercih etmesi, keza ekonomide de yatırımın önüne geçecek bir istikrarsızlık hali, bütün bunlar tabiatıyla ekonomideki zaten dünyadan kaynaklanan problemlerin Türkiye'de daha da fazla yaşanmasına yol açmıştır. Tabii bu dönem aynı zamanda bütün hani o İtalya'mıcı politikaya rağmen Türkiye'nin ne kadar ekonomisinin dışa bağlı olduğunu, bu manada küreselleşme dalgasının içerisinde yer aldığını da bizlere gösteriyor. Nitekim Türkiye bu temel meselelerinden birisi işte Osmanlı'dan bu yana cari açık meselesi. Yani dışarıdan aldıklarıyla içeriden sattıklarının birbirini karşılayamaması, daha fazla ithalat dışarıdan mal almak durumunda kalması ve bunun zaman içerisinde finanse edilememesi, bunun ancak borçla finanse edilmesi ve borcun da bir süre sonra hem ekonomide bir maliyete hem de siyasi ilişkilerde bir maliyete dönüşmesi. Yani ne yazık ki Türkiye'nin Osmanlı'dan bu yana içine girdiği açmazlardan birisi bu. Diğeri de yine bütçe açığı. Yani buna iki açık deniyor. Bir yanda bütçede verdiğiniz açık, diğer yanda dış ticarette verdiğiniz açık. Bu ikisi hem ekonominin hem de siyasetin üzerinde çok ciddi bir kan kaybına yol açıyor. Şimdi bütçe açığı da eğer ekonominiz, büyümeniz hızlı olmazsa sizin içeriden borç alarak bunu telafi etmenize yol açıyor. Bu borçların birikmesi ayrı bir mesele. Bir de aldığınız borç netice itibariyle özel sektörden alınıyor. Özel sektör eğer sizin borçla kurduğunuz ilişki daha karlı gelirse o zaman ekonomik faaliyetler yerine borç vermeyi tercih ediyor. Bu da ekonomik büyümeyi, bu manada istihdamı genel çerçevede de mesela hani ihracat yapmak isterseniz ihracatın büyümesini engelleyen bir açmaza dönüşmüş oluyor. Evet, bu açmazları Türkiye'nin siyasi iktisadi krizini bu önümüzdeki programlarda daha çok konuşacağız. Bu bir genel çerçeve olmuş oldu petrol krizi çerçevesinde. Dünden yarına Türkiye Program Ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz tekrar efendim saygıyla selamlıyorum. Yeni bir programda görüşmek üzere.
Dünden yarına Türkiye.